Ayrım 29.
Aylin, tahmin etmeliydim. Telefon numarası tanıdık gelmişti. Ah, aptal kafam. Seni hayal kırıklığına uğrattığım için üzgünüm ama telefonlara çıkmıyordun. Senin için yapabileceğim hiçbir şey kalmadı. Senin gelip anlaşmayı imzalaman gerekiyor. Ofisin bana biraz sapa da. Bütün mesele oysa ben dosyayı sana yollarım dedi Felder. Her istediğini yapmış oluyor öylece. Hayır, Joe'nun ne kadar nekes olduğunu bilmiyor musun? Adamın ciğerini söktük. Belki de her şey için bin pişman. O bu işten çok daha ucuza kurtulmak isterdi. Onun değil, senin istediğini yapıyoruz Aylin. İmzala şu kağıtları. Hiç sesini çıkartmadı Aylin. Yollatıyorum dosyayı ofisine hafta başında dedi Felder. Ertesi sabah gazetelere baktıklarında baş köşede bir haber gördüler. Prenses Diana, Charles'dan boşanmak için Hollywood starlarının ünlü avukatını mı tutuyor? Haberin altında da Diana'nın kocaman resimleri yer almıştı. Yaptığını gördün mü diye telefon etti Felder. Santral şirketi haberi hemen basına sızdırmış. Ben ne yapacağım şimdi? Başımı belaya soktun Aylin. Senin için müthiş bir reklam oldu. Bana teşekkür edeceğini kızıyorsun dedi Aylin. Felder bu haberin gazetelerde yer almasına çok sinirlendiğini söylüyordu ama o günden sonra gazetelerde çıkan bu haberler kocaman çerçeveler içinde ofisinin duvarlarını süslemeye başladılar. Aylin'in Diana skandalını yaratmasının üstünden birkaç gün geçmişti ki Nilüfer telefon etti. Ben yılbaşı için gelirken yanımda bir de misafir getireceğim dedi. Bu sefer kimi getiriyorsun? Karataş belediye başkanını. O da kim Nilüfer? Kasım Bey ile benim çok sevgili bir dostumuz. Adana'dan. Amerika hiç görmemiş. Ben ona söz verdim. Tamam tamam dedi Aylin. Başımı bırakmayıp sen meşgul olacaksan getir. Nasıl bir adam bu? Çok esmer. Onu sormadım Nilüfer. Renginden bana ne dedi Aylin. Altan Kazova Adana'da yaşayan bir petrol şirketinin yönetiminden emekli olmuş bir tanıdıklarıydı. Gülek ailesinin birçok işlerinde, mal mülk satışlarında, kira toplamalarında onlara yardımcı olurdu. Nilüfer'in belediye başkanı ile birlikte New York'a gitmeye hazırlandığını duyunca o da heveslendi. Nilüfer, kardeşimin evinde ancak bir kişiyi misafir edebilirim Altan Bey dedi. Benim kalacak yerim var ama aynı zamanda orada olursak ben de sizin birikimlerinizden yararlanır, Aylin Hanım'la da tanışmak şerefine nail olurum diye yanıtladı Kazova. Nilüfer adamın niye Amerika'ya birlikte gitmek istediğinin yorumunu yaptı hemen. Altan Aylin'den medet umuyorsa boşuna heveslenmesin. Aylin ona yüz vermez dedi Kasım Bey'e. Yola çıkmalarına 3 gün kala Karataş Belediye Başkanı'nın çocuğu hastalandı, seyahatten vazgeçti. Nilüfer tek başına bindi uçağa, Altan Bey de aralarında turist mevkiinde oturuyordu. Yolculuk boyunca Altan Bey hiç yalnız bırakmadı Nilüfer'i. Sürekli gelip bir şey isteyip istemediğini sordu. Gazeteler, dergiler, çikolatalar taşıdı Nilüfer'e. Valizlerini beklerken de yardımcı oldu. Birlikte çıktılar gümrükten. Aylin ablasına şoförlü limuzin yollarmıştı. Nilüfer birden Altan Bey'e döndü. Aylin'in evinde belediye başkanı gelemeyince yer açıldı. Gelmek ister misiniz diye sordu. Adam da zaten bu daveti bekliyordu. Birlikte gittiler Bedford'a. Aylin çok esmer bir adam yerine sarışın birinin geldiğini görünce şaşırdı. Yolda yıkadığında rengi mi soldu bunun diye fısıldadı ablasının kulağına. Bu başka biri dedi Nilüfer. Altan Kazova yukarıdaki yatak odalarından birine yerleşti. Aylin ve Nilüfer'e o kadar yardımcı olmaya başladı ki Aylin bu adamı birlikte getirdiği için teşekkür bile etti ablasına. Arabayı kullanıyor, Nilüfer'i şehre indirip geri getiriyor, alışverişe gidiyor, evdeki ufak tefek tamir işlerini yapıyor, sırasında yemek bile pişiriyordu. Nilüfer harcadıktan sonra artan kısmını Aylin'e bırakmak için çok parayla gelmişti yanında. Paraların hepsini çantasının fermuarlı bölümünde saklıyordu. Kendine yetecek kadar bir miktarı cüzdanına koymuştu. Bir gün fermuarlı bölümdeki parayı saymaya karar verdi, 2000 dolar kadar eksikti. Bir daha saydı. Aylin çantamdan 2000 dolar uçmuş dedi kardeşine. Nilüfer sen bu kadar parayı çantanda mı saklıyorsun? Bu sadece çaldırdığım miktar. Deli misin sen? Kredi kartı diye bir şey var duymadın mı? Para paradır cebinde durur harcarsın. O zaman da böyle kaybedersin işte. Ukalalığı bırak da paraya ne oldu onu söyle. Çalındı herhalde çünkü benim çantamdan da 500 dolar alınmış. Kim yapabilir bunu? Evde senden, benden ve o adamdan başka kim var? O yapmaz. Göreceğiz bakalım dedi Aylin. Adamı acilen avukata verilmek üzere bir takım dosyalarla New York'a yolladılar. Kaptı kaçtıya binip gitti Altan Bey. Aylin odasına girip çekmecelerini, dolaplarını karıştırmaya başladı. Valizinin içinden Aylin'in banyosunda duran, henüz ambalajları açılmamış sabunlar, küçük gümüş tuzluk ve biberlikler, birkaç adet çatal bıçak ve ordu nişanları çıktı. Aylin'in askerlik kemerlerini, çoraplarını da dolabın altına saklamıştı. 3 saat sonra geri geldiğinde elinde bir sürü paket vardı. Bunlar nedir diye sordu Nilüfer. Hazır New York'a inmişken biraz da alışveriş yaptım dedi Altan Bey. Odasına doğru yürüdü. 5 dakika sonra Aylin elinde ordu tabancası odasına girdi adamın. Altan Bey paketlerden çıkardığı giysileri dolaba yerleştiriyordu. Kapısını vurmadan içeri dalan Aylin'i görünce afalladı. Ellerini kafanın üzerine koy ve duvara dön dedi Aylin. Kovboyculuk mu oynuyoruz? Dediğimi yap yoksa kafanı dağıtırım dedi Aylin. Adam o zaman fark etti Aylin'in elindeki tabancayı. Yo işte bunu yapamazsınız. Öyle bir yaparım ki bana saldırdı ben de kendimi korumak zorunda kaldım derim. Üstelik çaldığım paraların numaralarını da almıştık. Hepsi poliste kayıtlı dedi Aylin. Adam elleri başının üzerinde duvara döndü. Aylin yaklaştı ceplerini aradı. Hiç sesi çıkmıyordu Altan Bey'in. Şimdi bavullarını topla evden aldıklarını da yatağın üzerine bırak. Şaşkın şaşkın baktı adam. Haydi sallanma. Gümüşleri, tuzlukları, kemerlerimi, nişanlarımı hepsini yatağa bırak. Elindeki tabancayı adama doğrultmuş, konsola dayanmış duruyordu. Ben hastayım Aylin Hanım. Size kötülük olsun diye yapmadım. Ağlamaya başladı adam. Beni polise vermeyin. Çaldığın 2500 doları öde. O kadar param yok. Bir çek yaz ve imzala öyleyse. Adam elleri titreyerek, dolarları Türk parasına çevirerek hesaplayan Aylin'in dediğini yaptı. Eşyalarını valizine doldurdu. O kadar çok alışveriş yapmıştı ki valize sığmayan bir sürü ıvır zıvır ortada kalmıştı. ''Bana bir bavul ödünç verir misiniz?'' dedi. ''Yüzsüz herif'' dedi Aylin. Yarım saat içinde Altan Bey, Nilüfer'in çağırdığı taksiye binmiş, yanında valizi ve bir sürü naylon poşetiyle ayrılıyordu Bedford'dan. Aylin arabaya yaklaşıp bağırdı. Seni bu dünyada bir kere daha karşımda görecek olursam ya da ablama veya ailesine yaklaştığını duyarsam bugün dağıtmadığım kafanı o gün dağıtırım bilmiş ol dedi. Araba ağır ağır uzaklaşırken Nilüfer süklüm püklüm duruyordu bahçede. Yemin ederim bu son bir daha kimseyi peşime takmayacağım dedi Aylin'e. Boşuna yemin etme Nilüfer alışmış kudurmuştan beterdir dedi Aylin. Telefon. Aylin'le Nilüfer sonraki birkaç haftayı oldukça huzursuz geçirdiler. Altan Kazanova'nın bu kadar aşağılanarak kovulmasının ardından mutlaka bir intikam peşine düşeceğini sanıyorlardı. Aylin en azından bir telefon edip ya özür dileyeceği ya da tehdit savuracağı kanısındaydı. Ama Altan Kazanova'dan hiçbir ses çıkmadı. Aylin'in canını sıkan telefon ondan değil de A.P. Johnson savunmasını yapacak olan avukattan geldi. Avukat da doğal olarak ordu mensubuydu ve gizlilik gerektiren nazik konularda hassastı. Aylin'den raporunda sözünü ettiği bazı bulguları ortaya dökmemesi için ricada bulunuyordu. Aylin'in kararlı tavrı karşısında bu işi telefonda görüşemeyiz, karşılıklı konuşmamız gerekiyor demişti çaresiz. Benim işimi gücümü bırakıp ta Oklahoma'ya mı gelmemi istiyorsunuz? Ben önümüzdeki haftaların birinde New York'a geleceğim. Size birkaç gün önceden haber veririm, buluşuruz. Memnuniyetle bir yemek bile yeriz birlikte ama kararımı değiştireceğimi beklemeyin. Radomisli beni dinledikten sonra böyle düşünmeyeceğinize eminim. Mensup olduğunuz ordunun menfaatlerini herhangi bir katilin çıkarları üstünde tutacağınıza inanmıyorum. Söz konusu katil onun da çıkarları biraz gözetilseydi bir katil olmayacaktı dedi Aylin. Nasıl emin olabiliyorsunuz? Ben her şeyden önce doktorum. İnsanları yargılamak için değil, tedavi etmek ve yaşatmak için yemin ettim. Çok iyi. Ama ayrıca bir askersiniz de. Başka yeminler de ettiniz, bunu unutmayın. Yeminlerimin arasında tercihe mi zorlanacağım şimdi? Şunu bilin ki ben tercihimi... Avukat lafını kesti Aylin'in. Hele beni bir dinleyin Radomisli dedi. Karşı karşıya oturup görüşelim New York'ta. Size telefonda aktarmak istemediğim başka şeyler de var. Benim telefonumu kimse dinleyemez. Yerin kulağı vardır dedi avukat. Vedalaşıp kapattılar. Yılbaşına çok az zaman kalmıştı. Aylin bir bunalımın eşiğinde olduğunu hissediyordu. Üstünde bir sürü baskı vardı. Bir yanda Joe'nun avukatı, diğer yandan Felder boşanma sözleşmesi imzalaması için dayatırken bir de orada avukatının baskısıyla karşı karşıya kalmıştı. Sadece Newby'ye üstü çok kapalı bahsetmişti son durumdan. Onlar benim ne çetin ceviz olduğumu bilmiyorlar. Güya gelip beni ikna edecek. Geleceği varsa göreceği de var demişti Newby'ye. Başına yeni bir dert açma. Yeteri kadar sıkıntın var demişti Newby. Kelimelerin üstüne basa basa. Newby hem sağır dilsiz gibi her bir hecenin hakkını vererek konuşuyordu. Newby bu sefer konuşma tarzın çok yerindeydi. Gayene ulaştın. Sözünü dinleyeceğim demişti Aylin gülerek. Aylin'in avukatların yanı sıra ödenmesi gereken bir sürü vergi ve borçla da başı dertteydi. Boşanma kağıtlarını imzaladığı anda eline yüklü bir para geçecekti. Birçok borcu anında kapatabilirdi ama eli varmıyordu bir türlü o imzayı atmaya. Irene'den Nilüfer'e kadar tüm çevresindekilerin baskısı onda ters tepkiler doğuruyordu sanki. Bu konuda domuz kesilmişti adeta. Neden böyle yaptığını soranlara yanıtlamaz olmuştu. Hırçındı, yorgundu, karamsardı. İşte o esrarengiz telefonların ilki, ailenin en kırılgan olduğu bu günlerin birinde geldi. Eve erken dönmüş, şöminenin karşısındaki kanepeye uzanmış, gözleri kapalı müzik dinliyordu. Evde yalnızdı, uzun uzun çalan telefona yattığı yerden erişemiyordu. Doğrulup telefonun olduğu yere yürürken, işlerini yoluna koyar koymaz, yatılı bir uşak tutmaya söz verdi kendi kendine. Hiç olmazsa her çalan telefona koşuşturmak zorunda kalmazdı. Alo dedi en sıkkın sesiyle. Radomisli ile görüşmek istiyorum. Görüşüyorsunuz. Radomisli siz misiniz? Evet dedik ya. Emin olmak istedim. Oldun işte ne var? Size çok önemli bir şey söyleyeceğim. Ne kadar önemli? Çok. Evlenmemi teklif edeceksin? Bir sessizlik oldu. Öbür uçtaki adamın nefesini duyabiliyordu. Boşuna zahmet etme, henüz boşanmadım dedi. Siz hiçbir şeyi ciddiye almaz mısınız? Çok önemli diyorum. Bak ne söyleyeceksen çabuk söyle ve mutlaka önemli olsun. Çünkü beni yattığım yerden kaldırıp buraya kadar getirdin. Kimsin sen? Kim olduğum önemli değil. Çat diye kapattı telefonu Aylin. Bu gece manyaklarla uğraşmaya hiç niyeti yoktu. Yerine dönüp uzanmadan önce müziğin sesini biraz daha açtı. Telefon çalmaya başladığında yeni uzanmıştı kanepeye. Telefon hiç durmadan çalıyordu. Kalktı bir yastık kapattı telefonun üstüne. Müziği sonuna kadar açtı. Bir ara sustu gibi geldi telefon. Daldı gitti. Aylin'i çınlayan telefon uyandırdı yine. Üşümüştü. Mutfağa gitti. Buzdolabından bir şişe su çıkardı. Bir bardağı doldurup geri geldi. Çalan telefonun üzerine bir yastık daha attı. 10 dakika sonra ya Nilüfer arıyorsa diye düşündü. Tayyip'in de başına bir şey gelmiş olabilirdi. Fırladı yerinden, koşarak gitti, yastıkları fırlattı, açtı telefonu. Alo, lütfen kapatmayın, deminki adamdı. Allah senin belanı versin diye bağırdı, avaz avaz. Gecemi mahvettin. Bir şey söylemem lazım, söyle çabuk, söyle de kurtulalım ikimiz de. Orada başka biri var mı? Telefonu kapatıyorum, bir daha ararsan polise haber vereceğim. Kafadan çatlaksan beni ofisimden ara, evimden değil dedi. Durun, durun, kapatmayın diye yalvardı adam. Söylüyorum işte, kendinize dikkat edin, çok dikkat edin. Olur, ederim, sağ ol. Bu tür delilerle çok uğraşmıştı Aylin. Böyle fikri sabitleri olan kaç hasta tedavi etmişti. Başka bir zaman olsa karşısındaki zavallı ile ilgilenebilirdi ama hiç havasında değildi o anda. Dünyanın tüm yükü omuzlarındaydı sanki. Kendini yorgun, çaresiz ve inanılmaz derecede yalnız hissediyordu. Ve ne gariptir, bir başka çaresiz bula bula onu bulmuştu bu gece. Beni ciddiye almadınız. Daha fazla bilgi veremem. Kendinize dikkat edin. Tamam mı? Tamam edeceğim. Ceryanda kalmayacağım. İyi besleneceğim. Sigarayı zaten azalttım. Spor da yapıyorum sayılır. Tekrar ediyorum. Dikkatli olun. Çok teşekkürler ilgin için. İyi geceler dedi Aylin. Telefonu kapattığında derin bir oh çekti. Nereden buldu bu deli numaramı diye düşündü. Herhalde ona tedaviye gelen bir başka hastadan almıştı. Aslında hep niyet ederlerdi ev numarasını hastalarına vermemeye ama sonra dayanamazlardı. Ya gece krize girerlerse ya ona ulaşamazlarsa. Ders olsun bana diye söylenerek yeniden uzandı kanepeye ama huzuru kaçmıştı. Toparlandı, bardağı elinde yatak odasına geçti. Soyundu, duşunu aldı, saçlarını fırçaladı uzun uzun. Bu saç fırçalama adeti ta annesinden kalma bir alışkanlıktı. Küçücük bir kızken her gece dakikalarca saçlarını fırçalardı Leyla Hanım. Fırçalanan saçlar parlak ve kuvvetli olur derdi kızına. Yatağına girmiş, ışığı yeni söndürmüştü başucundaki telefon çaldığında. Sinir içinde dikildi yatakta, kaldırdı ahizeyi. Yetti be, dikkat edeceğiz dedik ya, uykuya da mı rahat yok? Ne diyorsun sen? Ne bileyim bu saatte tavuk gibi uyuyacağını, terbiyesizin zoruna bak, dedi Nilüfer. Dur dur kapatma, pardon, başkası zannettim. Delinin teki bütün gece rahat vermedi. Ne istiyormuş? Ne bileyim, kendine dikkat et diye tutturdu. Et tabii, belki de John'un adamıdır. John'un adamı neden beni arasın? Sana tehlikeyi haber vermek için. Ne tehlikesi? Aylin, ben John'un yerinde olsaydım gebertmiştim seni şimdiye kadar. Sen de ablam olacaksın. Haklı ya haklı. Herif ne istedinse verdi. Hala naza çekiyorsun kendini. Ona olan aşkımdan memnun olması lazım. Sevgilisine fiyaka yapıyordur. Vazgeçilmez ve paylaşılmaz adam olduğu için. Ona olan nefretinden, sırf onu illet etmek için. Neden aradın beni? Tayyip'e ile konuştum biraz önce. Yeni yılın ilk haftasında Emre Bey'le birlikte New York'a geliyorlarmış. Konuşmacı olarak çağırmışlar Emre'yi. Harika bu. Ne kadar özlemiştim onu diye bağırdı Aylin. Yaşa Nilüfer. Çok hoş bir haber verdin bana. Aylin'in sesinde birden kuşlar cıvıldamaya başladı. Ben de bari biraz daha kalıp onunla beraber döneyim dedim. Çok iyi ettin canım dedi Aylin. Dönüyorsun diye üzülüyordum. Çok yalnız hissediyorum kendimi bu ara. İyi işte hepimiz birlikte olacağız yakında. Ha kimdi o seni arayan? Bilmiyorum bir telefon sapığı olmalı. Başucumdaki telefonu fişten çekeceğim seninle konuştuktan sonra. Bütün gece uğraşamam onunla dedi Aylin. Tayyip'e Harvard Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Londra'da London School of Economics'te master yapmış ve Türkiye'ye dönmüştü. Aylin gerçekten çok özlüyordu yeğenini. Ona parti içindeki ilişkilerini kullanarak harika işler bulmuştu ama Tayyip'e bütün teklifleri geri çevirmişti. Annesiyle babasından yıllarca uzak yaşamış olduğu için vicdan azabı içindeydi. Vicdan azabı çekmeye gerek yok. Sen 10 yaşındaydın buraya geldiğinde. Herhalde senin kararın değildi Amerika'da okumak demişti Aylin. Ama Tayyip'e babası çok yaşlanmış olduğu için bir süre onun yanında kalmak istediğini söylemişti. Haklıydı. 90 yaşına varmıştı Kasım Gülek. Tayyip'e Türkiye'de elindeki diplomalarla hangi işe başvurduysa alınırdı. Dışişlerinin imtihanına girmişti. İmtihan başarılıydı ama Türkçesi yeterli değil diye kabul edilmemişti. Oysa Ankara'ya gelişinden bir ay sonra mükemmel Türkçe konuşuyordu artık. O sırada Tansu Çiller Başbakan Emre Gönensay da Başbakanlık Başdanışmanıydı. Emre Gönensay kendi mezun olduğu okuldan master'ı olan bu üstün zekalı, parlak genç kızı elinden kaçırmak istemedi. Üstelik Tayyip'e onun dalında ihtisas yapmış, ekonomi okumuştu. Onu kendisine asistan olarak başbakanlığa aldırdı. Böylece dış işlerinin kaybı başbakanlığın kazancı oldu. Aylin, Tayyip'e'nin hele böyle bir iş için yakalandıktan sonra en azından çok uzun bir süre New York'a dönmeyeceğini seziyordu. Daha sonraları da herhalde evlenir, tamamen yerleşirdi Türkiye'ye. Tanrı ona 10 küsur sene müddetle dünyanın en iyi, en şeker, en munis evladını vermişti. Her anne bir gün uçuruverirdi değerli kuşunun yuvasından. Böyle düşünerek teselli bulmaya çalışıyordu. Hatta çok sonraları, kendi de emekli olduktan sonra, eğer Tayyip'e Türkiye'de yaşıyorsa, belki de ben de onun yaşadığı kente yerleşirim diye düşünürdü zaman zaman. Ertesi sabah bir gece önceki telefon sapığını unutmuştu. Ancak ofise ulaştığında Irene ile konuşurken hatırladı. Irene'in aklına hemen Jones geldi. O çoktan yakalandı. Şimdi yine içeride dedi Aylin. Tekrar kaçmış olmasın? Kaçsa haber verirlerdi. Üstelik yakında mahkemesi var. Ben de katılacağım ya. Uzman doktor olarak ifade vermek için durumunu sürekli takipteyim. Hem de onun sesi değildi telefondaki ses. Telefonda sesini hiç duymadın ki. Olsun, aksanını tanıyorum. Evden kovduğun adam olmasın. O kadar İngilizce konuşsa daha ne ister? Belki başkasını arattı. Neden yapsın bunu? Psikiyatr sensin, nedenini sen bul. Polis değilsin, psikiyatr değilsin, sokra hakimi de değilsin, tamam mı? Dolayısıyla sus. Aylin odasına yürüyüp kapıyı çat diye kapattı. Irene dilini çıkardı arkasından. Elini başına götürüp deli işareti yaptı. Sonra sırayla telefon numaralarını aramaya girişti bazı yerlerin. Önce A.P. Johnson hücresinde olduğunu öğrendi. Sonra New York havaalanında çıkışlara bakan polisi aradı. Altan Kazova isimli şahsın çıkış yapıp yapmadığını araştırdı. Neticeye varmak için 2 gün uğraşmak zorunda kaldı. 2 gün sonra adamın 3 gün önce İstanbul'a giden bir uçağa binmiş olduğunu öğrendi. Bunları Aylin'e anlattığı zaman sen yanlış ofistesin. Burada olacağını bir dedektif bürosunda olmalıydın dedi Aylin. Bu arada telefon sapı 2 kere daha aramış, yine kendine dikkat etmesini söylemişti. Bu telefonlar devam ederse polise haber verelim de telefonunu kodlasınlar, kimin aradığını bulsunlar dedi Irene. Olabilir, gerçi zararsız bir deli ama her telefona kalk otur, evdeyken bayağı sıkıcı oluyor dedi Aylin. Polise haber vermeye gerek kalmadı, adam telefon etmekten kendiliğinden vazgeçti. Aylin kendini Noel ve yeni yıl hazırlıklarına kaptırdı. Her sene olduğu gibi yine evinde Noel partisi verecekti. Yılbaşı alışverişleri, Noel hediyeleri ve süsleri alınacaktı. Tayibe'nin odasının hazırlanması gerekiyordu. Sürekli onunla olmayacaktı elbette ama hiç olmazsa hafta sonunda gelip kalabilirdi Tayibe. Sevinç ve heyecan içindeydi Aylin. Kendini çok daha iyi hissediyordu Tayibe'nin geleceğini öğrendiğinden beri. Geri sayım. 23 Aralık 1994, Cuma, Nuri. Noel öncesi Şerife ile birlikte benim oğlanı da alıp Aylin Hanım'ın evine gittik. Ertesi günkü Noel davetini yemeğini hazırlayacaktık. Bizi sık sık çağırırdı. Oğlanı çok severdi eksik olmasın. Her gidişimizde hem çocuğa giysiler, oyuncaklar, hediyeler verir hem de cebimize bahşiş doldururdu. Bu çocuğu bile ona borçluydum bir yerde. Hatırı büyüktü, kıramazdık. Gece de kalmamızı istedi, yarının bulaşıklarını da kaldırır, öyle döneriz dedik. Bahçeye her türlü zerzevatı ekmiştik Şerife ile. Toby eşelemesin diye üstünü naylonla kapatmıştım zerzevatların. Domates, hıyar, dereotu, maydanoz, nane, pazı, mantar, ne ararsan bulunurdu bahçede. Şerife ertesi güne dolma yapmak için pazı topluyordu duvar dibinde. Birden çığlığını duyduk. Ben mutfaktaydım. Aylin Hanım yatak odasından fırladı. Şerife yere çökmüş, kımıldamadan duruyor, vapur düdüğü gibi ötüyordu. İkimiz de aynı anda gördük duvar dibindeki yılanı. Ben dondum kaldım. Aylin Hanım bir anda yan tarafa yığılı şömine odunlarından birini aldı, indirdi yılanın kafasına. Yılan duvara tırmandı kaçmak için. Şerife geri attı kendini. Yılan tehlikesi bitince ağlamaya başladı. Aylin Hanım bir daha vurdu yılana öldürene kadar. Ben hala taş kesilmiş bakıp duruyordum.